Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli seri sohbetimizin 52. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde zuhur işaretleri ve emarelerini değinmeye devam edeceğiz.
Vaat edilen kurtarıcı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun eşiğinde alametler de zahir olur ve bunlardan 5 tanesi kesin olarak gerçekleşeceği belirtilir. Bu olaylar o büyük insanın yükselişinin ve zahir olmasının başlangıcı olarak kabul edilir. Son bölümde Hazreti Mehdi'nin zuhurunun müjdesi verilir ve gaybeti de son bulur. Tüm dünya onu tanır. Dikkat çekicidir ki bir takım rivayetlere göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük atası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ve şehadeti gününde zahir olacağı, ilahi nidaların yaklaşık 3 ay sonrasında 10 Muharrem'de olacağı belirtilmiştir. İmam Zaman Aleyhisselam'ın vefatına dair kesin olan diğer 4 alameti onun kıyamı ile doğrudan bağlantılıdır ve birbirini etkiler. Bu alametler ve genel olarak o imamın zuhurundan önceki ve sırasındaki birçok olay, Batı Asya'nın Suriye, Ürdün, Lübnan, işgal altındaki Filistin, Irak, Suudi Arabistan, İran ve Yemen gibi bölgelerinde meydana gelmektedir. Bilhassa kaotik ve düzensiz bir duruma sahip olacak Suriye'de zuhurun alametleri olan kesin ve belirsiz bazı olaylar bu ülkeyi yıkıma sürükleyecektir. Rivayetlerde geçen Suriye'de yaşanan bir takım olaylar şu şekilde sıralanabilir. 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği büyük bir deprem, iç savaşlar, Kuzeybatı Suriye'deki Kürtlerin ayrılıkçılığı, Türkilerin onlara yönelik saldırısı, Batılı hükümet güçlerinin Filistin'e girişi, Batı dünyasında da savaş ve çatışmanın var olması ve Şam yakınlarındaki Cabiye adlı bölgede meydana gelen ve bu şehirdeki Emevi Camii'nin bir bölümünün yıkılmasına neden olan bir başka deprem.
İşte böyle bir durumda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kesin zuhur emarelerinden biri gerçekleşir ve Süfyani isimli sultacı ve taş kalpli biri Suriye'nin güneyinde isyan eder. Bu isyanın ve ayaklanmanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru sırasında gerçekleşecek en önemli ve etkili olaylardan biri olduğu söylenebilir. Bu olayın zuhurun diğer vakaları ile de önemli bir bağı bulunmaktadır. İmam Sadık Aleyhisselam, Süfyan'ın isyanını zuhur etmeden önceki kesin alametlerden biri olarak adlandırır ve şöyle buyurur. Süfyan'ın isyanı Recep ayındadır. Diğer iki askeri komutan Suriye'yi ele geçirmek için birlikleriyle savaşa girecek ve Suriye'yi ele geçirmeye çalışacaktır. Sonunda birçok savaş ve kan döküldükten sonra Süfyan onları yenmeyi ve Şam topraklarını ele geçirmeyi başaracak. Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin'in bir bölümünü de ele geçirecektir. Daha sonra ülkeyi genişletip diğer toprakları işgal etmek isteyecek ve Arabistan'da Medine ve Mekke'ye bir ordu göndererek orayı da Irak'ı da işgal etmek için harekete geçecektir. Ancak ordusu bu ülkenin Suriye sınırındaki Karkısya denen bölgede devasa bir orduyla karşı karşıya kalacak ve iki ordu arasındaki korkunç savaşta on binlerce insan ölecektir. Elbette bu savaş Süfyani askerlerinin Irak'a doğru ilerlemesini engellemeyecek. Komutanlarının emriyle Irak'ın çeşitli şehirlerine pek çok suç ve trajedi işleyecekler ki hadislere göre Irak'ın kuzeyindeki Musul'un ardından Bağdat'ın işgali sırasında on binlerce masum insan öldürülmüş olacak, insanların malları yağmalanacak.
Tahran Radyosu.
Savaş kışkırtıcılığının ve kötülüklerinin devamında Süfyani birlikler dini şehir olan Kufe'ye girecek ve Ehlibeyt hayranları, Şiileri ve peygamberin soyundan gelenleri, sevgiyi besleyenleri öldürecek. Çocuk, kadın, erkek demeden herkesi katliam edecek ve şirretin doruğunu insanlara yaşatacaktır. İmam Ali Aleyhisselam bu cinayetler hakkında şöyle buyurmaktadır. Süfyani 70 bin kişiyle Irak, Kufe ve Basra'ya hareket eder. O topraklarda dolaşır, alimleri öldürür, Kur'an-ı Kerimleri yakar, camileri yıkar, haramı helal kılar, çarşıda çalgı çalınmasını, halka açık yerde içki içilmesini emreder, fuhuş yaptırır, fuhuşu serbest bırakır ve Allah'ın farz kıldığı her şeyi yok sayar. Zulüme güç kazandırır, ona bir şeyler ekler, çocukların toplanmasını emreder ve onları kızgın yağ atar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan Seyyid Horasani lakaplı dindar ve asil bir zat İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan'dan siyah bayrakla ayağa kalkar ve yiğit ashabıyla birlikte Irak'a gider. Süfyan'ın ordusuyla çarpışmak için hazır olur. Aynı zamanda Yemen'den gelen bir başka ordu peygamberin ehlibeytinin soyundan Yemani adlı faziletli ve basiretli bir kişinin komutasında Süfyan'ın işlediği cinayetler ile savaşmak için Irak'a gider. Bu iki ordu birleşerek Süfyani ile yaptıkları savaşta bu asi ve katı taş yürekli zümreyi bozguna uğratarak bu bölge halkını onun şerrinden kurtarır. Yemani ve Seyyid Horasani hadislerde çokça zikredilmiş. Elbette Yemani'nin kıyamı kesin alametlerden, Seyyid Horasani'nin kıyamı ise kesin olmayan alametlerden biridir. Elbette Süfyani'nin küstah ve savaşçı maceracılığı Irak'taki başarısızlığıyla bitmez, Medine ve Mekke'ye yaptığı önemli seferlerde Hazreti Sahibelzaman'ın zuhuruyla doğrudan alakalı olan olaylara yol açar.
Hazreti Bakiyetullah'ın düşmanları zulüm ve tacizle nice insanları yoksulluğa, fesada ve dinsizliğe sürükleyen, nice masumları katleden zalimler ve suçlulardır. Bu yüzden dualarımızda Allah-u Teala'dan onlar için şiddetli azap diliyoruz. Allah'ım, zalimlerin yüreklerine korku sal. Onları Mehdi'den uzak tut. Adımlarını sars. Onları güçsüz kıl. Onları aniden ve kapsayıcı bir şekilde şiddetli bir azaba at. Onları rezil rüsva et, lanetle, cehennemin dibine taşı. Onları en ağır azaplarınla cezalandır. Ateşte yaşat. Ölenlerinin mezarlarını ateşle doldur. Ateşin alevlerini güçlendir. Çünkü onlar yollarını saptılar, şehvetlerine uydular, kulluktan sakındılar, şehirleri yok ettiler, yıktılar, yaktılar.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.partide.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 12. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün okulların ve eğitim kurumlarının çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde kreş gelen aileden sonra ilk eğitim kurumu olarak çocukların sosyalleşmesi üzerindeki tesirinden söz ettik ve dedik ki maalesef son yıllarda birçok aile kendilerinin temel rolünü kreşlere emanet etti ve bu kurumların tek başına çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağından gafil kaldı. Her halükarda kreşler bilimsel standartlara uygun biçimde olmaları durumunda tabii ki çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde etkili olabilir. Bugünkü sohbetimizde bir başka önemli eğitim kurumu olan okulun ve ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde de beyan edildiği üzere ebeveyn çocukların sosyalleşmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu arada aile kurumundan başka çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa eden diğer bazı kurumlar da vardır ki okul bu kurumlardan biri sayılır. Kuşkusuz her ülkenin eğitim kurumu çocukların ve gençlerin yetişmesinde, kişiliğinin şekillenmesi ve sosyalleşmesinde önemli yeri vardır. Nitekim insan kişiliğinin gelişmesini gözetleme zarureti ve çocukları ruhi açıdan yetiştirmesi yüzünden eğitim kurumları bu meselenin üzerinde önemli durur. Gerçekte günümüz dünyasında okulda talim ve terbiyenin önemi o kadar fazladır ki birçok sosyolog bu kurumu başarılı bir toplum inşa etmenin en önemli etkeni olarak tanımlıyor.
Eğitim kurumlarının önemli bir işlevi çocukları sosyalleştirmektir. Bu arada sosyal terbiyenin kendi kendini yönetme, kişiliğini beyan etme, bağımsızlık, özgüven, rekabet, işbirliği, insanseverlik, kimlik arayışı ve teşhis gücü kazanmak gibi önemli bileşenlere ve yine çocukların sosyal kişiliğini oluşturan ve şekillendiren onlarca terbiye ile ilgili bileşen mevzu bahis eğitim kurumunda kazanılan özelliklerdir. Buna göre gerçi sosyalleşme süreci ilkin aile içinde başlıyor fakat okulda kıvam ve yön buluyor. Eğitim sistemi yapıcı ve ebeveynle öğretmenlerden oluşan ikili bir teamül örneği sergiler. Kuşkusuz talim ve terbiyenin yüce hedefleri eğitim kurumunun aile başta olmak üzere diğer kurumlarla uyum içinde hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Yine eğitim alanında uzman kadro yetiştirmek gibi alanlarda her türlü yatırım ve aileyle okul arasındaki koordinasyon yüce hedeflere ulaşma bağlamında etkili.
Hepimiz sağlıklı ve bilgili evlatlar yetiştirmek ve onlara iyi bir yaşam temin etmek istiyoruz. Kendi haline bırakılan çocuk ise hiçbir zaman kendi yaşıtlarının kazandığı yetenekleri kazanamayacağı kesindir. Eğitim kurumları ve okul ise çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü bulunan en önemli kurumlardan biridir. Bir başka ifadeyle okul ve eğitim kurumları sosyalleşme sürecinde önemli bir etken olarak çocukların ilkokuldan üniversiteden mezuniyet noktasına kadar eşit fırsatlardan yararlanmalarında etkilidir. Bu yüzden iyi ve uygun bir okulun seçimi de çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa edebilir. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Genel olarak sosyalleşme, taklit, eğitim ve saik yaratmaktan oluşan üç temel yoldan gerçekleşir. Taklit başkalarının davranışlarını, değerlerine ve bakışlarını örnek almak ve kopyalamaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik çağında öğretmenler ve yaşıtlar ve arkadaşlar taklit için önemli kaynakları oluşturur. Bu yüzden eğitim kurumlarının ortamı özel önem arz ediyor. Eğitim de az çok resmi tahsil yoluyla bu sürece hizmet ediyor. Gerçekte okul tek başına bireyin talim ve terbiyesinde yeterli değildir ve işlevi aile, medya, arkadaş grupları gibi diğer sosyal etkenlerle tamamlanması gerekir.
Öte yandan okullarda çocuklara verilen derslerin yanı sıra yeni teknolojiler ve yeni teknikler ve bilimlerle tanışmak, sağlık eğitimleri, sorumluluk üstlenme alıştırılması, toplu çalışma gibi diğer eğitim yöntemleri de kullanılmalı. Böylece sosyal talim ve terbiye tüm boyutlarda gerçekleşmelidir. Yine çocukluk ve ergenlik döneminde sahipleri güçlendirmekte, bireyin yaşamında doğru yolu bulması ve sosyalleşme sürecini tamamlaması bakımından önemli bir yöntemdir.
Psikologlar çocukların ve gençlerin kırılganlığının sebebini maharetleri öğrenme sürecini tamamlamaya ve yaş şartına bağlıyor ve buna göre bu kesime sağlık eğitimi ve sosyal maharetleri öğretmeye öncelik verilmesi, böylece gelecekte de her türlü cismi ve ruhi zarardan da korunmalarını sağlamak gerektiğini belirtiyorlar. Her halükarda değerler, eğilimler, normlar, sosyal ve kültürel gelenekler ve göreneklerin intikali toplumun yeni kuşaklarını sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşir. Sosyalleşmenin temeli ise insanoğlunun bir şahıs olarak doğmadığı ve sadece sosyal talim ve terbiye yoluyla bir şahsa dönüştüğü gerçeğine dayanıyor.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugün sizleri İran'ın büyük filozofu, kelam alimi, bilgin, matematikçi ve müneccim Hoca Nasreddin Tusi ile tanıştıracağız. Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi, Kameri 11 Cemadü'l-Evvel 597 tarihinde İran'ın kuzeydoğusunda Tus diyarında dünyaya geldi. Tusi'nin adı, lakabı, künyesi, baba adı, doğum tarihi konusunda herhangi bir anlaşması bulunmuyor. Tarihçiler doğum yerini Tus olarak yazmış ve hocanın kendisi de birçok eserinde kendisini Tusi olarak tanıtmış. Örneğin Zici İlhani adlı eserinin ön sözünde Naçizane kulunuz Nasir Tus diyarındanım diye yazmıştır. Buna karşın Hamdullah Mustufi gibi bazı tarihçiler Tusi'nin Kum'un Cahrut yöresinin Verşah köyünden olduğunu ve bu köy o yıllarda Save yöresine bağlı olduğunu fakat ataları Tus'a göç ettiklerini ve Hoca Nasreddin orada dünyaya geldiği için Tusi olarak ün yaptığını belirtiyor.
Hoca Nasreddin Tusi'nin babası Muhammed bin Hasan Tus'un muhaddislerinden ve imamiye fakihlerinden biriydi ve Tusi böylesine bilgin bir babanın elinde yetişti. Tusi ilim, Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve usul derslerini babasından aldı ve ardından dayısı Nureddin Muhammed bin Ali ona hadis ilmi öğretti. Ardından mantık ve hikmet dersleri aldı. Doğal ve ilahi ilimlerin gerçeklerine ulaştı. Tusi aynı zamanda aritmetik, geometri, cebir ve musiki derslerini de büyük bir titizlikle takip ederek öğrendi ve daha sonra gençlik çağında bilgilerini geliştirmek üzere Tus'tan Nişabur diyarına geldi. Hoca Nasreddin'in bilim öğrenmeye büyük merakı vardı ve gençlik çağında matematik, nücum ve hikmet ilimlerinde büyük bilgin oldu ve kendi çağında büyük ün yaptı. Bu yüzden Tusi'den İran İslam tarihinin en güçlü bilginlerinden biri olarak söz ediliyor.
O dönemde Nişabur, İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan yöresinin en büyük dört kentinden biriydi ve asırlar boyu İslam ülkelerinin en önemli bilim merkezlerinden biri sayılırdı. Hoca Nasreddin Tusi bir süre Nişabur'da kaldı ve buradaki bilginlerden faydalandı ve birçok bilimde usta oldu. Gerçekten de Tusi'yi başka Müslüman bilginlerden farklı kılan konu, Tusi'nin çeşitli bilimlerde geniş düzeyde üstün olmasıydı. Tusi, matematik, nücum, ilahiyat, fıkıh, tasavvuf, irfan, mantık ve felsefeden şiir, tıp ve benzeri bilimlere kadar tüm bu bilimleri çağında yaşayan büyük üstadlardan öğrendi ve hepsinden seçkin bir bilgin oldu. Hoca Nasreddin kendi çağında birçok alim ve bilginden ders aldı. Tusi'nin hocalarından Ferideddin Damat Nişaburi, İmam Fahr Razi'nin talebesi Hoca Kutbettin Mısri gibi büyük bilginleri örnek vermek mümkün. Mısri Nişabur'da yaşıyordu ve Tusi onun derslerinde İbn-i Sina'nın kanununu öğrendi.
Bazı araştırmacılar Hoca Nasreddin Tusi'yi filozofların sonuncusu ve bazıları da 11. akıl olarak adlandırıyor. Kendisi Tusi'nin talebelerinden biri olan Allame Helli hocası hakkında şöyle yazıyor. Hoca Nasreddin Tusi çağımızın alimlerinin en büyüğüydü ve her türlü ilmi bilen bir bilgindi. Kendisi bizim idrak ettiklerimizin arasında en üstü olanıdır. Onun huzurunda ilahiyat, İbn Sina'nın şifasını ve nücumla ilgili kendisine ait bir risale okudum. Daha sonra ecel geldi ve onu alıp götürdü ve Allahu Teala onun ruhunu kutsasın. Hoca Nasreddin Tusi hoş suratlı, iyi huylu, sabırlı ve tevazulu bir insandır. Tusi tüm çabasını kültürü yaygınlaştırmak, büyükleri takdir etmek ve yoksullara yardımda bulunmak uğruna harcayan bir insandır. Tusi ayrıca İslam dini ve Şii inancının yaygınlaşması için de çok çaba harcadı. Tusi Nişapur'da eğitimini tamamlamaya çalıştığı yıllarda Horasan diyarı Moğolların saldırısına uğradı ve yörede bulunan kentler birbiri ardı sıra yerle bir ediliyordu. Bu şartlarda sadece İsmailiye'ye ait kaleler Moğol saldırılarına karşı direnebildi. İsmailiye tarikatı Moğollara karşı büyük direniş ve fedakarlık örneği sergiledi ve sağlam kaleleri yıllarca Moğol istilasına karşı direndi.
Bu dönemde Alaaddin Muhammed İsmaili'nin kralıydı ve Nasreddin muhteşem de Horasan yöresinde Kahistan kalelerinin valisiydi. Nasreddin muhteşem kendi çağının fazıl insanlarından biriydi ve bilimin yaygınlaşmasına hizmet ederken fazıl ve bilge insanlara da özel ilgi duyardı. Hoca Nasreddin Tusi'nin birçok bilimde ününü duyan muhteşem kendisiyle görüşmek istedi ve onu Kahistan yöresine davet etti. O günlerde Moğollar kentlere saldırarak insanları katliam ettikleri bir sırada Tusi bu daveti kabul etmeyi maslahat gördü ve bu yüzden Kahistan'a gitti. Muhteşem de Tusi'nin burada bulunduğu günleri değerlendirerek kendisinden dersler aldı. O günlerde Tusi, Nasreddin Muhteşem'in ricası üzerine Ebu Ali Moskuye Razi'nin Tahire adlı eserini özetleyerek Farsça'ya çevirdi ve kendisinden bazı eklemeler de yaparak yeni eseri Nasreddin Muhteşem'in adına Ahlaki Nasiri olarak adlandırdı. Tusi uzun süre Nasreddin Muhteşem'in yanında kaldı ve bu günleri kitap yazmakla geçirdi. Tusi Ahlaki Nasir'den başka da nücum alanında Risale-i Muayyine'yi telifi etti ve şerhine de Farsça ve Nasreddin'in oğlu Muineddin'in adına yazdı. Tusi ayrıca Ahlaki Muhteşemi adında bir çeviri yaptı.
Hoca Nasreddin Tusi'nin İbn Sina'nın işaretine yazdığı şerhin bazı nusalarında kullandığı cümlelerle ve ifadelere bakıldığında Tusi'nin İsmailiye kalelerinde ikamet etmekten acı çektiği, kendi isteği üzerine buralarda ikamet etmediği, mecburen kaldığı ve gerçekte buralarda bir nevi hapis hayatı yaşadığı anlaşılıyor. Tusi uzun süre Nasreddin Muhteşem'in yayında yaşadıktan sonra İsmailiye kralı Alaeddin Muhammed Tusi'nin varlığından haberdar oldu ve onu kendi yayına çağırdı. Tusi mecburen Nasreddin Muhteşem'le beraber İran'ın kuzeyinde yaşayan Alaeddin Muhammed'in huzuruna gitti. O dönemde Tusi Şerh-i İşarat ve Esasul İktibas adlı eserleri ve diğer birçok matematikle ilgili eserleri kaleme aldı.
O dönemde İran'da kentlerin hali çok vahim ve karışıktı. Moğollar insanlara karşı aşırı şiddet uyguluyor, Bağdat'ı ele geçirmeyi ve Abbasi hilafetini dağıtmayı ve İsmailiye'nin kalelerini fethetmeyi düşünüyordu. Bu yüzden Helaku 120 bin askerden oluşan bir ordunun başında batılı diyarları fethetmek üzere yola koyuldu. Helaku Kameri 653 yılında Ceyhun Irmağı'nı geçti. Nasreddin Muhteşem önce teslim oldu, ardından da Helaku İsmailiye kalelerini bir bir fethederek Alaaddin Muhammed'in halifi olan Rükneddin Horşah'ın yaşadığı Maymundes Kalesi'ne vardı. Helaku bir elçi göndererek Hur Şah'ı teslim olmaya ve kendisine itaat etmeye davet etti. O sırada Hoca Nasreddin Tusi Hur Şah'ı Helaku'ya teslim olmaya teşvik etti ve sonuçta da böyle oldu. Helaku ise seçkin tabipler olan Tusi ve çocuklarını ise kendi yanına aldı. Çünkü onlar Hur Şah'ın teslim olmasına ve halkın katliam edilmemesine vesile olmuştu.
Moğol hükümdar Helaku'nun tüm acımasızlığı ve hunharlığına karşın bilim ve ilimsever biri olduğu ve kimya bilimi ve nücum kurallarını çok sevdiği beyan ediliyor. Helaku İsmailiye hükümdarlığına son verdikten sonra Hoca Nasreddin Tusi'yi kendi yanına aldı. Tusi özellikle matematik ve nücum bilimlerinde usta olduğu için Helaku üzerinde büyük nüfuz sahibi oldu ve Helaku önemli konularda onunla danışmaya başladı ve gerçekte onu kendi veziri olarak seçti. Bilim Tarihi adlı eserin Amerikalı yazarı George Saturn, Tusi'nin özellikle fal bakma yeteneğiyle Helaku üzerinde büyük nüfuz kurduğunu, öyle ki Helaku ona danışmadan hiçbir işe kalkışmadığını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın çocukluk yıllarından bazı bölümleri sizlerle paylaştık ve dedik ki o yıllarda İslam peygamberi Kureyş elebaşılarının şiddetli baskıları ve tehditleri yüzünden Mekke'den Medine'ye hicret etmeye karar verdi. Allah Resulü bu durumda gece yarısı Mekke'den ayrıldı. Hazreti Ali, Allah Resulü'nün can güvenliğini temin etmek için o hazrete girene yatağında yattı. Kureyş müşrikleri Resulullah'ın evine baskın üzerine diktiğinde Hazreti Ali ile karşılaşınca şaşkına döndüler ve kurdukları bu komplonun boşa çıktığını anladılar. İslam peygamberi Mekke'den ayrılmadan önce Hazreti Ali aleyhisselama Haşimoğulları kadınlarından bir grubu Hazreti Fatıma ile birlikte Medine'ye getirmesine buyurmuştu. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah Efendimiz'in emrine yerine getirmek üzere Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı ve Kuba yöresinde onları bekleyen Allah Resulüne katıldı.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha Medine'ye geldikten sonra mübarek yaşamının hassas günleri başlıyor. Hazreti Fatıma'nın Medine'de yeni yaşamının en önemli gelişmesi Hazreti Ali aleyhisselam ile izdivacıydı. Hicretin ikinci yılında ve Bedir Savaşı'nda kazanılan zaferle birlikte Medine'ye büyük bir sevinç ve mutluluk sarmış ve İslami devletin konumu pekişmişti. O günlerde bazı seçkin şahsiyetler en güzel ahlaki faziletlere ve mekarime sahip olan Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi istemek üzere Resulullah'ın huzuruna müşerref oldular. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsinin isteğine hayır cevabı verdi. Aslında bu insanlar hayır cevabına asla üzülmüyordu. Zira hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali aleyhisselam ile evlenmesini istediğini hissediyordu. Bu yüzden bu şahsiyetler Hazreti Ali aleyhisselamı Resulullah'ın kızını istemeye teşvik ediyordu.
Ancak Hazreti Ali aleyhisselam bir yandan iktisadi yoksulluğu ve öbür yandan utangaçlığı yüzünden kararsızdı ve karar vermek için daha çok düşünmesi gerektiğini düşünüyordu. Fakat büyüklerin baskısı ve ısrarına dayanamadı ve sonunda Allah Resulü'nün huzurunda müşerref oldu ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, babam ve annem sana feda olsun. Ben sizin evinizde büyüdüm ve sizin lütfunuzdan yararlandım. Siz anne ve babamdan daha çok beni terbiye ve edep etmek için çaba harcadınız ve sizin varlığınızın bereketiyle hidayete erdim. Allah'a andolsun benim dünya ahiret tüm birikimim sizsiniz. Şimdi ise kendime bir eş seçme, aile kurma ve eşimle alışma ve zorluklarımı ve sıkıntılarımı hafifletme zamanı geldi. Eğer maslahat görüyorsanız kızınız Fatıma ile benim nikahıma müsaade edin. Bu durumda bana büyük bir saadet nasip olacak.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselamın sözlerini dinledikten sonra şöyle buyurdu. Acaba sana bir müjdeyi vermek ve sana bir sırrı aşikar etmemi ister misin? Hazreti Ali aleyhisselam hemen evet ya Resulullah diye arz etti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen bana gelmeden önce Cebrail nazil oldu ve şöyle dedi. Ey Muhammed! Allah seni mahlukları arasından seçti ve risaletle görevlendirdi. Ali'yi seçti ve senin kardeşin ve vezirin yaptı. Şimdi ilahi ferman gereği kızın Fatıma'yı onun nikahına vereceksin. Onlar izdivaç töreni melekut aleminde ve meleklerin huzurunda düzenlenecektir. Allah onlara pak ve iyi ve tahir ve tayyip evlatlar verecektir. Ey Ali! Cebrail henüz gitmeden sen bizim kapımızı çaldın.
Bunun üzerine Allah Resulü Bilal'e, muhacirlere ve Ensar'a camide toplanmalarına bildirmeyi emretti. Herkes toplandığında Allah Resulü minberin üzerine çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki Cebrail nazil oldu ve Yüce Allah Ali ve Fatıma'nın nikah merasimini düzenlememe emrettiğini haber verdi. Allah Resulü bu sözlerin ardından Hazreti Ali'ye ayağa kalkmasını emretti, ardından nikah hutbesini okudu. Nikah hutbesi bittikten sonra orada bulunanların hepsi ellerini göklere yönelterek dua etti. Allah bu izdivacı size mübarek eylesin ve aranızda dostluk ve sevgi kursun. Merasim sona erdikten sonra Allah Resulü eve döndü ve kadınlara Hazreti Fatıma için kutlama töreni düzenlemelerini emretti. Allah Resulü daha sonra da Hazreti Ali'ye çağırdı ve sağ tarafında oturdu. Hazreti Fatıma'ya sol tarafında oturmasını buyurdu. Ardından her ikisinin alnını öptü ve ellerini göğe kaldırarak şöyle dua etti. Ey yüce Rabbim, bu izdivacı mübarek kıl ve onlardan pak bir soy yarat.
Tahran Radyosu.
Böylece Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ve Hazreti Ali aleyhisselamın ortak yaşamı başladı. Allah Resulü birkaç gün boyunca şiddetli bir şekilde sevdiği ve Hazreti Hatice'nin melekuti rihletinden sonra ona aşırı derecede alıştığı kızı Hazreti Fatıma'yı ziyarete gidiyordu. O günlerden bir günde kızına sordu, eşini nasıl buldun? Hazreti Fatıma sallallahu aleyha şöyle arz etti, babacığım, Allah en iyi erkeği bana nasip etti. Fakat beni ziyarete gelen Kureyş kadınları beni kutlamak yerine baban seni yoksul bir adama verdi. Oysa en zengin insanlar ve seçkin rical sana talipti diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızını teselli etti ve şöyle buyurdu. Gözümün nuru, senin baban ve kocan yoksul değiller. Allah'a andolsun yeryüzündeki hazineleri bana önerdiler. Fakat ben uhrevi nimetleri, bu dünyanın servetini ve şatafatına tercih ettim. Sevgili kızım, ben sana herkesten önce İslam'a iman eden ve bilim ve sabır ve akıl bakımından tüm insanlardan üstün olan birini eş olarak seçtim. Bu sözlerin ardından Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamı çağırdı ve ona da şöyle buyurdu. Eşine iyi davran ve sevgi göster. Bil ki Fatıma benim canımın bir parçasıdır. Ve kim onu eziyet ederse beni eziyet etmiş olur. Ve kim onu hoşnut ederse beni hoşnut etmiş olur.
Evet, içinde iki temel üyesi yani karı ve koca her türlü günahtan ve hatadan pak ve masum olan ve en yüce ahlaki faziletlere ve mekarime sahip olan tek ev Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın eviydi. Hazreti Ali mükemmel bir erkeğin simgesi ve Hazreti Fatıma da mükemmel bir Müslüman kadının eşsiz örneğiydi. Hazreti Ali çocukluk çağından itibaren Allah Resulü'nün gözetiminde ve doğrudan o Hazretin talim ve terbiyesini alarak yetişti ve en iyi insani ve ilahi değerlere ve erdemlere kavuştu. Hazreti Fatıma babasının kucağında yetişti ve içinde ilahi ve Allah vergisi kerametler vardı. Üstelik her ikisi çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'in melekuti ayetlerini dinleyerek büyümüştü. Nitekim bu iki büyük insan Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinin en güzel mıstakıydı. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.
Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın ortak yaşamının en seçkin özelliği sadeliğiydi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın evine geldi ve kızı çok ucuz bir elbise giydiğini ve kendi elleriyle değirmenin taşını çevirdiğini ve öbür yandan da bebeğini eteğinde tutarak emzirdiğini gördü. Bu manzara ile karşılaşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem müteessir oldu ve şöyle buyurdu. Kızım, dünyanın zorluklarını ve sıkıntılarını tat ki ahiret nimetlerinin tadına varasın. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha şöyle arz etti. Ya Resulullah, yüce Allah'a nimetler için şükrediyorum.
Bundan başka Hazreti Fatıma İslam tarihinin çok zorlu günlerinde ortak yaşamına başlamıştı. O dönemde her yıl Müslümanlarla müşrikler ve Yahudiler ve diğer İslam düşmanları arasında birkaç savaş yaşanıyordu. Hazreti Ali bu savaşların hemen hemen hepsine katılıyor ve yaralı ve bitkin bir vaziyette eve dönüyordu. Hazreti Fatıma ise kocasının yaralarını sarıyor ve merhem koyuyordu. Hazreti Ali eşinin fedakarlıklarını ve eşsiz cesaretini takdir ediyor ve tertemiz duygularıyla onu teselli ediyordu. Bu konuda Hazreti Ali şöyle diyordu: "Ne zaman eve dönsem ve Fatıma'ya baksam tüm acılarım ve kederim yok oluyordu."
Kuşkusuz Hazreti Ali aleyhisselam her ne kadar bir erkek eşinin sevgisine muhtaç ise, eşinin de katlandığı zorlukların karşılığı olarak eşinin sevgisine ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Bu yüzden o hazret, eşi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın çabalarını takdir etmenin yanında birçok durumda da ona yardım ediyor ve ev işlerinin bir bölümünün sorumluluğunu üstleniyordu. Bu sıcak ve samimi yuvada hicretin 3. yılında ilk bebek yani Hazreti Hasan aleyhisselam dünyaya geldi ve Fatimi ve Alevi hanedanının sıcak yuvasını aydınlattı. Ancak maalesef aynı yılda Uhud Savaşı yaşandı ve başta Allah Resulü'nün kahraman amcası Hazreti Hamza olmak üzere Resulullah'ın vefakar 70'i aşkın arkadaşı şehit düştü. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ise bir grup kadınla beraber Uhud Savaşı'nın yaşandığı meydana gitti ve savaşta yaralananlara yardımcı olmaya başladı ve ağır bir şekilde yaralanan sevgili babasıyla ilgilendi ve yaralarını sardı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle tekrar birlikteyiz. Program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 28. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen bölümün devamında Yüce Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz sizlere. Yüce Allah'ın sıfatlarını tanırken dikkat etmemiz gereken önemli konulardan biri Allah Teala'nın mukaddes zatını mahluklarla kıyaslamamaktır. Çünkü gerçekte hiçbir şey Allah'a benzemez. O zaman Yüce Allah'ın sıfatlarını tanımanın ilk şartı Allah Teala'nın mukaddes zatından mahlukatın sıfatlarını arındırmak ve onun varlık aleminde hiçbir şeye benzememektedir.
Gerçekte insanoğlu her zaman maddi cisimler ve mahluklarla karşılaşmıştır. Öyle ki bu mahluklar belli bir zaman ve mekana tabidir ve yine belli şekillerde ve kalıplarda görünür. Oysa Allah-u Teala'nın ne cismi söz konusudur ne de zaman ve mekan kavramlarıyla sınırlanabilir. Allah-u Teala tüm zamanlara ve mekanlara musallattır ve her açıdan sınırsızdır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda çok güzel bir tabir kullanarak şöyle diyor. Bizim Allah'ın sıfatları konusunda yardımlardan yararlandığımız kavramlar, Allah-u Teala'nın sonsuz varlığını asla yansıtamayacak sınırlı aynalar gibidir. Fakat bu durum bu konuda aklın teşhisini geçersiz saymamızı gerektirmez. Bizim aklımız Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak edebilecektir ama sadece gücü yettiği noktaya kadar. İnsanın Subhan Allah'ı tanıma misali, iki elini deniz suyuna batıran ve bu sudan içmek isteyen insanın misaline benzer. Gerçi bu insan bu sudan doymak ister fakat bu denizden iki avucuna sığdığından daha fazla su alamaz. Allame Tabatabai'den anlaşıldığı üzere insan aklı sınırlı bir ölçüde Hak Teala'nın sıfatlarını idrak edebilir. Ama ilahi sıfat ve zatın köküne inemez ve Allah'ın hakikatini olduğu gibi kavrayamaz. Şimdi bu kısa açıklamanın ardından Yüce Allah'ın bazı sıfatlarını gözden geçirelim.
Allah-u Teala'nın bir sıfatı canlı ve hayat sahibi anlamına gelen hay sıfatıdır. Bilindiği üzere ancak idrak ve faaliyeti olan bir mahluk hayat nimetinden yararlanabilir. Hay sıfatı hem Yüce Allah ve hem mahlukları hakkında kullanılır. İnsan ve hayvan gibi doğal mahluklarda hayat, gelişme ve yetişme, üreme, cezbetme, defetme, his ve hareket gibi durumlarla beraberdir. Bir başka tabirle tüm bunlar canlı mahluklarda hayat belirtileridir. Ancak bundan önce de beyan edildiği üzere ilahi zat tüm bu fiillerden bağımsız ve arınmıştır. Kuşkusuz hayat tüm mahluklar için aynı derecede de değildir. İnsanlarda hayat, hayvanlar ve bitkilere kıyasla daha mükemmel derecelerdendir. Örneğin küçük bir hayvan veya haşere canlıdır ve cüzi hareketi de var. Fakat hayatın daha düşük mertebelerinde yer alır. Oysa bu tür canlılara kıyasla insan güçlü idrak, düşünme ve icat gücüne sahiptir. En zorlu ilmi ve zihni meseleleri de analiz ederek çözebilir ve böylece hayatın daha yüksek derecelerinde yer alır. Ancak Yüce Allah konusunda hayat kavramı mahlukların canlı olmasından farklı ve çok daha yüce bir hakikati yansıtır. Kur'an'a gelen birçok ayette de hay sıfatını kullanmıştır. Örneğin Bakara suresinin 255. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah ondan başka tanrı yoktur. O haydir, kayyumdur.
Yüce Allah'ın hayatı hakiki hayattır ve hayatını başka kaynaktan kazanan başka canlı mahluklara benzemez. Bu mahluklar sınırlı bir zaman içinde canlıdır ve hayatını kaybedince ölür. Oysa Allah-u Teala konusunda durum farklıdır ve o her daim canlıdır. Nitekim Furkan suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Demek ki mükemmel ve hakiki hayat ölümden bağımsız olan ve ezelden ebediyete dek süren bir hayattır. Dolayısıyla sonu ölümle sonuçlanan insanların ve hayvanların hayatı hakiki hayat değildir.
Yüce Allah canlı kalmak için başkasına muhtaç değildir. Allah Teala hayatını başka bir canlıdan miras almamış. Bilakis cansız ve ölü mahluklara ruh ve hayat kazandırmıştır. Allah-u Teala'nın zatıyla ilgili hayat anlamı diğer ilahi sıfatlar gibi onun zatının bir parçası ve bu hayata zeval yoktur. Sözün özü Allah-u Teala hayatın en yüksek mertebesine sahiptir ve asla ölmez, bilakis başka mahluklara hayat verir.
Kur'an-ı Kerim ve dini kaynaklarda çok önemsenen ve üzerinde vurgu yapılan Yüce Allah'ın bir başka sıfatı ilmi ve bilgeliğidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendi ilmini işaret ediyor ve bu ilmin sınırsız olduğunu buyuruyor. Örneğin Bakara suresinin 231. ayetinin sonunda Allah-u Teala'nın her şeyi bildiğini okumaktayız. İslam öğretilerine göre Yüce Allah her şeyi bilendir ve varlık aleminde hiçbir şey onun biliminin dışında değildir. Allah-u Teala geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği bilendir ve hiçbir mahluk onun gözünden saklanamaz. İnsanların sınırlı bilimi de Yüce Allah'ın sonsuz ve sınırsız biliminin bir hüzmesidir.
Kuşkusuz biz insanların bilimi bir takım eksiklikler ve kusurlarla beraberdir. Bizim bilgimiz çok sığdır ve bildiklerimiz de bilmediklerimizin de yanında denizde bir damla kadardır. Yine bizlerin öğrendiği bilimler bazı araç ve gereçlerin yardımıyla elde ettiğimiz bilimlerdir ve bu bilimlerin bazıları sürekli değişmekte. Oysa ilahi ilim her türlü kusur ve kısıtlamadan uzaktır. İlahi ilim ve mutlak ve sınırsızdır ve hiçbir araca geleceğe bağlı olmadığı gibi ezelden ebediyete dek vardır. Gerçekte herhangi bir mahlukata görünen her türlü kemal da Allah Teala'dan kaynaklanır ve bunu bağışlayanın kendisi mükemmel olması gerekir. Bir başka ifadeyle mahluklarına bilim ve ilim veren birinin kendisinin cahil ve bilgisiz olduğu asla düşünülemez. Demek ki bazı mahlukların bilgileri aslında onlara yaratan Allah-u Teala'nın bilgilerine yansıtır.
Yüce Allah'ın geniş bilim ve bilgeliğinin bir başka delili varlık aleminde tüm mahlukları ve tüm olayları bilmesidir. Kuşkusuz her yerde ve her zaman var olan bir varlık, doğal olarak her şeyden haberdar ve her şeyi bilendir. Nitekim belli bir zaman veya mekanla sınırlı olan bir varlığın her şeyden haberdar olması mümkün değildir. Bu konuda bir örnek vermek istiyoruz. Düşünün ki küçük bir odada oturuyor ve sadece bir delikten dışarıyı seyredebiliyoruz. O sırada odanın yanından bir trenin geçtiğini düşünün. Biz bu delikten baktığımız için her an sadece bir vagonu görebiliyoruz. Fakat eğer birileri bu odanın çatısında oturuyorsa ve oradan bakıyorsa, trenin tümünü aynı anda hareket halinde görür. İnsanın geçmişi ve geleceğine yönelik konumu da küçük bir odada bir delikten uzun bir trene bakan kişinin durumuna benzer. Oysa Yüce Allah daha yüksek bir noktadan tüm varlık alemine bakandır ve O, varlık aleminin tümünü yaratan yegane Allah'tır. Ve bu yüzden hiçbir zaman ve mekan kısıtlaması O'nun zatı için geçerli değildir. Allah-u Teala tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda vardır. Bu yüzden geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte olup biten her şeyden haberdardır.
و Öte yandan eğer varlık alemine şöyle dikkatlice bakacak olursak, bu aleme müthiş bir düzen olduğunu ve tüm mahlukların belli bir hedefe doğru ilerlediğini anlıyoruz. Varlık aleminin yaratılışı ve ona hakim olan şaşırtıcı düzen, bu alemi yaratanın içinde hakim olan tüm ilişkileri ve tüm mahlukları ve tüm özelliklerini bildiğini gösterir. Bu yüzden de hiçbir cahil ve şuursuz varlığın bu denli harikulade bir alemi yaratması mümkün değildir. Acaba içerikli ve yüksek bilgi içeren bir kitabı cahil bir insan yazmış olabilir mi? Acaba bir uzay aracını tasarlayan ve yapan biri bu aracın karmaşık teknolojisinden habersiz olabilir mi? Kuşkusuz her ürünün özellikleri o ürünü üretenin özelliklerinin yansıtır. Nitekim herhangi bir ürün çok titiz bir tasarımla üretildiğinde herkes bu ürünü üretenin çok bilgili biri olduğunu söyler. Dolayısıyla varlık alemini en küçük zerrecikten en büyük galaksilere kadar yaratan varlık, yani Yüce Allah tüm bilimlerin sahibidir ve varlık alemini büyük bir titizlikte ve tedbirle yaratmış ve yönetmektedir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bugüne kadar ilk animasyonun ne zaman ve nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazineleri isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Modern anlamda animasyon ilk kez 1832 yılında Amerika'da yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Joseph Plateau görsel tutarlılık ilkesine dayanan ilk animasyon aracını icat etti. Daha sonra 1834 yılında William George Horner film endüstrisindeki ilk yenilik olarak kabul edilen Devil's Wheel adlı ilk video projektörünü yaptı. Nihayetinde Amerikan animasyonunun babası olarak bilinen James Stewart Blackton 1900 yılında stop movie tekniğini kullanarak içinde çizimlerin yer aldığı sessiz siyah beyaz film yapmayı başardı. Tahtadaki resimler saniyede 20 kare film kullanılarak kaydedildi. Genel olarak insanın dinamizme yönelik çabası 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmayan bir olaydır. Ancak tarihsel keşifler birçok fikrin bazılarının zihninde uygulanmadan yıllar, hatta yüzyıllar boyunca var olduğunu göstermiştir. ve günümüzde gerçekleşen ve üretilen birçok şeyi gerçekleştirmek için farklı çağlardaki insanlar farklı fikirlere sahip olmuşlardır. Bu zihniyet ve fikirler tarihte keşfedilebilir. Ama sizce insanın hareketli görüntüleri göstermeye yönelik ilk çabası hangi ülke ve coğrafyanın insanlarıyla ilgilidir? Ve resimlerde hareketi ilk kez kim göstermeye çalışmıştır? Bunu bilmek için 5000 yıl geriye giderek İran'ın güneydoğusundaki bir bölgeye gitmek gerekecektir. Pek çok insan eserine ilham veren kadim tarih ve medeniyete sahip olan bir bölge. Değerli dinleyiciler, dünyanın ilk animasyonun hikayesini dinlemek ve eski bir medeniyet hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bugünkü sohbetimizi kaçırmayın. Evet, bugünkü sohbetimizde sizlere geçmişi 5000 yıl öncesine. Evet, yanlış duymadınız. Tam 5000 yıl öncesine dayanan dünyanın ilk animasyonundan bahsetmek istiyoruz. 40 yıldan fazla bir süre öncesine kadar arkeologlardan gizlenen bir şehri hep birlikte tanıyalım. İran'ın kayıp medeniyetlerinden biri sayılan bir şehir. Sanat ve sanatla uğraşmak, bir şehrin veya ülkenin insanının göreceli refah içinde olmasıyla daha da belirgin bir hale gelir. İnsanlar artık sadece temel ihtiyaçları ile ilgilenmiyor. Düşünme ve yaratıcı olma fırsatına da sahip oluyor. Böylelikle bu topraklarda sanat gelişmeye başlıyordu. Muhtemelen yaklaşık 5000 yıl önce bugünkü İran'ın güneydoğusunda yaşayan bir sanatçı üzerine hareketli bir keçinin çizildiği pembe kilden bir vazo yapmayı başardığında nispi bir huzura kavuşmuştur. Bu vazo yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde ve silindirik bir tabana sahiptir. Bu fincanda bir ağacın yanında duran 5 keçinin resmi yer almaktadır. Aynı şekle sahip olmayan ve yalnızca vazoyu çevirerek yaratıcının amacını gösteren 5 resim de görülebiliyor. İlk resimde keçi ayakta durup ağaca bakıyor. Sonraki resimde atlamaya hazır durumda. Üçüncü resimde ise ağaca doğru atlamış durumda. Dördüncü ve beşinci resimler ise keçiyi dalda ve yemek yerken gösteriyor. Aslında bahsettiğimiz vazo insanın ilk dinamizm gösterme girişimi, insanlık tarihinin ve uygarlığının ilk canlanması olarak kabul ediliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu vazo İran'ın güneydoğusunda yanmış bir şehir olarak bilinen bir şehirde keşfedildi. Yanmış şehrin anonim yaratıcısının çabası o dönemde çok yeni ve yaratıcı bir fikirdi. Özellikle de bu keçinin rolünü 5 görüntüde hatasız bir şekilde yerine getirebilmek büyük bir beceri ve hassasiyet gerektiriyordu. Çünkü sanatçı deseni silip tekrardan çizme imkanına sahip değildi. Bugün sanatçının imajını canlandırma fikri bize tanıdık geliyor. Kitapların veya defterlerin yanına çizdiğimiz, sayfaları çevirerek hızla hareket ettirdiğimiz bu çizimlere benziyor. Veya son yüzyıllarda bir görüntüyü canlandırmak için yapılmış cihazlar ve araçlar. Yanık şehir pişmiş toprak vazo bu fikri yaklaşık 5000 yıl önce uygulamış fakat ne yazık ki çalışmaları devam edememiş ve İlam uygarlığında bu vazo gibi hareketli motifli birkaç kap yapımı dışında yanık şehrin pişmiş toprak vazosunun benzeri görülmemektedir. Yanmış şehir toprak vazosunun üzerindeki süsleme, dünyanın ilk animasyon çizimi olarak kabul edilmenin yanı sıra, Drakti Asurik ağacının efsanevi hikayesine gönderme yapan benzersiz bir özelliğe de sahiptir. Görünüşe göre eski İran'da Asurik veya Asuri adında bir keçi ile bir palmiye ağacı arasındaki tartışmayı ele alan 800 kilometrelik bir şiir vardı. Asuristan 2500 yılı aşkın bir süre önce İran'da Medlerin egemenliği sırasında ayrı bir ülkeyken Ahameneşit döneminde Kuruş egemenliğinden sonra İran'ın bir parçası haline gelen ve Sasani egemenliğinin sonuna kadar İran'ın bir parçası olarak kalmıştır. Fakat artık Irak'ın bir parçası olmuştur. Kısacası keçi ile Asur ağacı arasındaki tartışmanın hikayesi eski İran'da Part dilinde şiir şeklinde anlatılan ve daha sonra Sasani döneminde Pehlevi alfabesiyle yazılan bir hikayedir. Bu Farsça şiirin hikayesi şöyledir. Hurma ağacı faydalarını anlatırken, keçi ise yeteneklerinden bahsediyor. Fakat bu vazonun üzerindeki çizimlerde de görüldüğü gibi bu tartışma keçinin zaferiyle sonuçlanıyor. Peki ama bu eseri yapan sanatçı bunu insanlara nasıl gösteriyordu? Keçinin hareketini göstermek için onu ilkel çömlek çaklarının üzerine yerleştirerek mi döndürüyordu? Bilmiyoruz. Ama bu eski şehrin yeni fikirlerle dolu olduğunu biliyoruz. Evlerin mimarisinden kanalizasyon sistemine, geride bıraktıkları kıyafetlerden ustaca yapılmış objelere kadar. Bin yıl boyunca rahatça yaşamanın yeni yollarını bulan insanların yaşadığı, sonunda kuraklık ve iklim değişikliğinden dolayı burayı terk etmek zorunda kalan bir şehir. Evet, nereye gittiler? Ne oldu? Bilemiyoruz. Fakat bu insanların yanan şehri terk ettikten sonra başka bir yere yerleşmemeleri ihtimali çok azdır. Bunu yanmış şehirdeki kalıntılardan anlayabiliyoruz. Bunlardan biri yemek için ağaca atlayan bir keçinin resminin bulunduğu pişmiş toprak vazodur. Ve hala dünyadaki en şaşırtıcı arkeolojik bulgulardan biri sayılıyor. Evet, sohbetimizin devamında dünyanın ilk animasyonunun ve uygarlığının sığınağı olan yanmış şehirden de biraz bahsetmek yerinde olacak diye düşünüyoruz. Günümüzde artık bir yerleşim yeri olmayan yanmış şehir, İran'ın Sistan ve Beluçistan vilayetinde Zabul şehrinin güneydoğusunda Zabul Zahedan yolu üzerinde yer alan antik bir bölgenin ve birbirine bağlı bir dizi çok geniş tepenin ismidir. İran platosunun tarihi döneminin en büyük antik alanlarından biri olan bu alan yaklaşık 151 hektardır. Bu şehir milattan önce 3200 yıllarında kurulmuş ve milattan önce 2200 yıllarında birdenbire yok olmuştur. İngiliz askeri ajanlarından Albay Bede bu şehri ziyaret ettikten sonra hatıralarında burayı yanmış şehir olarak adlandırmıştır. Zira o bu şehirde yangının etkilerini görmüş ve bu yangının şehrin yok olmasına sebep olduğunu tahmin etmiştir. Fakat ulaşılan bazı bilgilerden de hareketle bu şehrin yok olmasının asıl nedeninin ateş değil de yıllar içinde bu medeniyetin yok olmasına neden olan su ve rüzgar olduğu görülüyor. Bu arada bu şehrin 151 hektarlık alanının yaklaşık 120 hektarında antik eser ve kalıntıların bulunduğunu bilmek yerinde olacaktır. Kentsel tasarım ve planlama açısından en özgün kentsel yapılardan birine sahip olan bu kentte birbirinden sokaklarla ayrılan binaların ve konut birimlerinin bölünmesinde bir tür düzen söz konusudur. Her binada kapıları, girişleri, merdivenleri, çatıları, sobaları ve bazen hayvan yemlikleri bulunan 6 ila 10 oda yer almaktadır. Bu şehrin yapılarında kullanılan malzemeler genellikle kil, ahşap ve hasırdan oluşmaktadır. Bu eşsiz arkeolojik alan ilk olarak Sir Ural Stein adlı ünlü bir İngiliz arkeolog tarafından araştırılmış ve keşfedilmiştir. Yanmış şehirde bulunan bulgular çok muhteliftir. Kentin yarısından fazlası kırık çanak çömlek, taş, metal ve yarı değerli taş yığınlarıyla kaplıdır. Bu antik alanın küçük bir kısmının araştırılmasına rağmen şimdiye dek birçok değerli bilgiye ulaşılmıştır. Yanmış kentte yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan çömleklerin büyük bir bölümü doğadan veya dönemin inançlarından kalma gri veya kırmızı motiflerle süslenmiş. Fakat arkeologlar 5000 yıllık bir mezarda yaptıkları kazılarda pişmiş topraktan bir vazo bulmuş ve üzerinde anlamlı desenler fark etmişler. Bunları bir araya getirdiklerinde daha sonra 20 saniyelik bir filme dönüştürülecek hareketli bir görüntüyle karşılaşırlar. Bu güzel vazoyu görmek için İran tarihinin kalbinden çok değerli objelerin yer aldığı İran'daki en eski ve en güzel müzeyi ziyaret etmeniz gerekir. Pişmiş topraktan yapılan bu vazo, yanmış şehrin harikalarından sadece bir tanesidir. Arkeologlar ayrıca yanan şehirde insan yapımı 4800 yıllık bir yapay göz küresi de keşfettiler. Bu yapay göz, yanan şehrin mezarlarından birine gömülen 25-30 yaşlarında bir kadına aittir. Yanmış kentin son birkaç yıldaki keşiflerinin önemi ve kapsamı bu bölgeyi antik bronz alanının dışına çıkarmış ve milattan önce 3. bin yılda tüm bölgenin en önemli sosyal, politik, ekonomik ve kültürel yerleşim merkezleri haline getirmiştir.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerine ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki podcast'te sizlere İran tarihinin bir başka hazinesinden bahsedeceğiz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.